Ayrım 4. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 48. Hakanal 7, ha Bosna'da cihat. Siyasal İslamcılara göre, mütedeyyinlerden toplanan Bosna'ya yardım paralarının çalınması ya da televizyon ve parti faaliyetlerine aktarılması normaldir. Zira kendileri de Allah için cihat yapıyorlardır. Hakanal 7, ha Bosna'ya yardım aynı şeydir. Takkeli Firavunlar, Kırmızı Kedi Yayınları 2014, kitabımda aktarmıştım. Kanal 7 kurulurken Tayyip Erdoğan, şimdi patron konumunda olan Zekeriya Karaman ve Zahit Akman'la Ankara Oteli'nde buluşmuş ve TGRT Ankara Bürosu'nun kurucusu olmam hasebiyle benden haber merkezi oluşturmak için teknik bilgi almışlardı. Kanal 7 bağlamında var olan bir başka ilginçlik de sahiplik konusudur. 90'lı yılların ilk yarısında televizyon kanalı kurmak için en az 100 milyon dolar civarı para gerekiyordu. Oysa bugün Kanal 7'nin sahibi görünen Zekeriya Karaman, o yıllarda Tayyip Erdoğan'ın özel asistanı gibi yanında gezer ve çantasını taşırdı. Geçimini de çok mütevazi bir kitapçı dükkanından sağlardı. Durum buyken Karaman nasıl oldu da şimdi televizyonun sahibi anlamak mümkün değil. Zekeriya Karaman malum aynı zamanda Deniz Feneri davasının bir numaralı sanığıydı. İşte Kanal 7'nin gerçek sahibi. Bu büyük hırsızlık iddiasıyla ilgili savcılık soruşturmayı yürütürken başka bir konuyla alakalı olarak gittiğim Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcılardan biriyle karşılaştım ve şu sorusuyla yüz yüze geldim. Sizce Kanal 7'nin gerçek sahibi kim? Cevabım şu oldu. Sizin sahipliğinden emin olduğunuz perde gerisindeki isim. Bunu dememle beraber ikimiz de bastık kahkahayı. Deniz Feneri soruşturması süreci ve akıbeti aslında pek çok şeyi anlatmaktadır. Allah için toplanan paralarla edinilen şahsi servetler. Bütün İslami cemaatleri araştırın, kaynağında Allah için toplanan yardımlar vardır. Müritler cennete gitmek için varını yoğunu satıp şeyhe verir. Şeyh ise onu şahsi servete dönüştürür. Mesela İhlas Holding. Enver Ören 1970'lerde sıradan bir biyoloji öğretmeniydi. Müritleri ona her ay vakfa yardım diye aidat verirdi. Kurban bayramında et ve deri toplanır, Ramazan aylarında zekat ve fitre avına çıkılırdı. Vekaletle evliyalık. Paralar Enver'in kasasına, sonra şirketleşme ve hissenin tamamı kendisinde. Enver Ören öldü, mürit paralarıyla kurulan şirket oğluna kaldı. Komik olan şu, Enver Ören ölmeden önce oğlu Mücahit'i maddi ve manevi vekili tayin etti. Maddiyi anladık, doğrudur. Ama manevi vekillik ne oluyordu? Oğlu Mücahit 5 vakit namaz bile kılmazdı ki 10 yıl yanımdaydı, en canlı tanığı benim. Namaz kılmayan birine evliyalık vekaletnamesi. Pardon ama noter vekaletnamesiyle evliyalık olacak şey miydi? Dramatik olan, cemaatten gerçek bir müminin çıkıp da nedir bu densizlik dememesidir. Maalesef Türkiye'deki cemaat olayı sadece dinsel bir birlik ya da komün oluşturma değildir. Cemaatler aynı zamanda sosyal olgudur. Kendi aralarında kız alıp verir, kendi aralarında eğlenip üzülürler ve kendi aralarında ticaret yaparlar. Atılım yapan cemaatler. Öyle olunca cemaat önderine olumsuz laf edip oradan koparsanız ortada kalıyorsunuz. Dolayısıyla cemaate giren kişi yanlışları görse bile diğer ilişkileri sebebiyle orada kalmaya mecbur ve mahkumdur. 1990'lı yıllarda en büyük atılımı yapan Fethullah Gülen cemaati oldu. Adıyamanlılar, Erenköy, Topbaşlar cemaati, Çarşamba cemaati peşi sıra geldiler. İhlas grubu ise Mark Grossman'la kurulan ilişki sonrasında kulvar değiştirdi. Mark Grossman, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve CIA bölge şefiydi. İhlas da çok yakın ilişkilere girdi ki sonradan resmi danışmanı bile oldu. Her ay aldığı 100 bin dolar maaş borsaya bildirildi ve medyaya haber oldu. İhlas'ın kulvar değiştirmesi cemaate ve kamuoyuna askerin talebi diye yansıtıldı ki gerçek o değildi. Çünkü TGRT'nin halk ifadesiyle birden pavyona dönüşme tarihi 96'dır. Yani 28 Şubat'ın öncesidir. TGRT'nin boşalttığı kulvarı diğer cemaatler doldurdu. Fethullah Gülen grubu bu süreçte çok büyük ekonomik atılımlar yaptı. ABD ile kurdukları ittifak sonucu yurt dışında arda arda okullar açmaya başladılar. CIA okulları. Bu okullar aslında CIA okullarıydı. CIA kendi bayrağıyla giremediği Türkiye Cumhuriyetlere Türk ve Müslüman kimliğiyle girdi. İlaveten devletin içindeki cemaat kadroları sayesinde Türkiye içinde müthiş bir güce ulaştı. Tam bu noktada önemli bir saptama. ABD 90'lı yılların ortasında yeni bir projeyi uygulamaya soktu. Bir yanda İhlas grubu ile Fethullah Gülen ehlileştirilirken, diğer yandan Milli Kimlikli İslamcı Hareket, yani Refah Partisi 28 Şubat operasyonu ile ortadan ikiye bölündü. Washington bu şekilde kendi kontrolünde bir İslamcı cephe yarattı. Tayyip Erdoğan'ın İhlas Finans'ı batırması sebebiyle çok kızdığı İhlas Holding'e dokunmayıp korumaya alması yine ABD'nin etkisiyle olmuştur. Keza Fethullah Gülen'in 70'lerden 2000'e kadar hasım olduğu ve mürtet ilan ettiği bir siyasi akımla beraber olması, yani AKP ile yol arkadaşlığı yapması yine CIA ve Pentagon'un projesidir. Gülen örgütünde şema olarak en yukarıda kainat imamı olarak Fethullah Gülen vardır ve o Allah'ın vekili gibi görülür. Her gün Allah'la sohbet. Gülen'in her gün Allah'la sohbet ettiği 40 yıllık yol arkadaşı Latif Erdoğan tarafından televizyonlarda defalarca ifade edilmiştir. Güya Allah ona kainat-ı Muhammed için yarattım, senin için devam ettiriyorum demiştir. Fethullahçı terör örgütü, yani FETÖ olarak tanımlanmaya başlanan cemaatin politbürosunda şu isimler var: Şerif Ali Tekalan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, İlhan İşbilen, Mustafa Özcan, Naci Tosun, M. Ali Şengül, Ahmet Kurucan, Erdoğan Tüzün, Mustafa Yeşil, Hidayet Karaca, Suat Yıldırım ve Cevdet Türkyolu. Veliaht olarak dillendirilen Mustafa Özcan'dır. Ekrem Dumanlı gibi isimler ise ikinci halkadadır. Bu gruptan kopan isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce'ye, doğru mu bilmem, pek çok çevre tarafından istihbarat elemanı yakıştırması yapılmıştır. 90'larda büyümeye ve 2005'te devleşmeye başlayan FETÖ'nün en büyük para kaynağı Himmet adı altında alınan bağışlardı. Bu bağışların bir kısmı gönüllü ama büyük kısmı tehditliydi. FETÖ'nün emniyet istihbarattaki müritleri ve maliyedeki elemanları açığı olan iş adamlarını belirleyip Himmet adı altında haraç alıyorlardı ki bunlardan bir tanesi basına da yansıyan Metro Turizm'in sahibidir. Hayırlı kavga. FETÖ 2005 sonrası AKP ile el ele verince devletten akıl almaz rantlar elde ederek holdinglerden tehditle yüzlerce milyon dolar topladı. Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV bu süreçte müthiş bir alan buldu. Büyük maddi imkanlarla satılan değil, dağıtılan gazete sayısı 1,5 milyona yaklaştı. İlaveten televizyonlardaki reyting sistemi yine uyduruk bir soruşturmayla ters yüz edilip denekler yandaşlardan seçildi. FETÖ medyasında yazı yazmış olan bazı isimlere bakın. Etyen Mahçupyan'dan Şahin Alpay'a, Doğu Ergil'den Gülay Göktürk'e kadar İslam ve inançla pek de alakası olmayan şahıslar. İpek Holding ve medyasının Akın İpek'in adı görünse de aslında cemaatin paravan şirketi olduğu iddialar ortaya atıldı. Öyle ki bunun MİT tarafından tespit edilip operasyon yapıldığı bile söylendi. Gelelim Fethullah ile Tayyip Erdoğan'ın kapışmasına. Bu kavga Türk tarihindeki en hayırlı hadiselerden biridir. Zira eğer bu olmasa Türkiye tek kurşun atılmadan teslim alınacaktı. Çatışma ABD'nin yıpranan ve fevri davranmaya başlayan Tayyip Erdoğan'ı Abdullah Gül'le değiştirmek, yani takas etmek istemesinin sonucudur. Kavgada sonuç henüz belli değildir. Evet, Tayyip Erdoğan iktidar gücüyle vaziyete hakim görünüyor ise de örgüt çökertilebilmiş değil. Özellikle Bankasya ve İpek Holding operasyonuna rağmen para kaynakları hala kurutulamamıştır. Keza polis ve yargıdaki elemanlar varlığını sürdürüyor. İlginç olan bu örgütle AKP'nin değil, sadece şahsi kin sebebiyle Tayyip Erdoğan'ın uğraşmasıdır. CHP ile MHP'nin FETÖ'ye bazı konularda destek olması ise ibretle seyrediliyor. Keza Zaman Gazetesi'ni dağıtan firma olarak büyük paralar kazanan Aydın Doğan ile TÜSİAD'ın FETÖ ile zerre mücadele etmediği de ortada. İlaveten Aydın Doğan'ın Fethullah Gülen'e minnet borcu olduğu dillerdedir. Ergenekon sürecinde Doğan'ın tutuklanmasına AKP iktidarına rağmen ısrarla hayır diyenin Gülen olduğu söyleniyor. Kısacası Fethullah Gülen öyle ya da böyle varlığını sürdürüyor. Uzanların bilinmeyenleri ve uzanlar. 1990'lı yılları sorgularken uzanlara büyük bir parantez açmak gerek. Bir dönem Ankara temsilciliğini yaptığım uzanlar ilginç bir aile. Baba Kemal Uzan farklı bir karakter. Devletle ilişkilerinde dikkatli, kavga yanlısı değil. Oğullarından Cem tam tersi bir karakter, hırçın ve çok iddialı. Babasını bile umursamayan bir kişilik. Hakan Uzan ise baba ile ağabey arasında bir portre. Turgut Özal'ın izni ve Ahmet Özal'la ortaklıkla Interstar'ı Star TV'yi kuran Uzan ailesinin ANAP iktidardan düşünce oğul Özal'ı sepetlediğini daha önce belirttik. Turgut Bey ve bilumum ANAP'lılar ile Malatyalılar bu olayı onur meselesi yapınca Kemal Uzan, oğlu Cem'i eşi Şebnem ve iki çocuğuyla beraber Londra'ya gönderdi. Star TV ile sindirme operasyonları. Şebnem Hanım, Cem Uzan'ın ilk eşidir. Ünlü iş adamı, Tekfen'in ortaklarından Feyyaz Berker'in kızıdır. Cem Uzan işlerini bir süre Londra'dan takip etti. Bu süreçte Kemal Uzan, Çukurova ve Kepez gibi özelleştirme ihalelerine girdi ve kazandı. Özellikle Çukurova ihalesinde Sabancı grubunun rakip olmasınlar diye medyasıyla tehdit ettiği o dönem yazılıp çizildi. İlaveten televizyon kanalının örneğin Sermaye Piyasası Kurulu SPK Başkanı gibi bazı kamu bürokratlarını sindirmek için kullandığı da yine çok yazıldı. Uzan ailesi piyasada kural dışılığıyla nam salmıştı. Çiller ve Mesut Yılmaz ile dönem dönem yaşadığı sorunları çok yakın oldukları Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in desteğiyle aştılar. 90'larda Hürriyet ve Emin Çölaşan'ın önderlik ettiği Uzanların Bankası Battığı kampanyasında mevduatı iade taleplerini özel uçakla İsviçre'den taşıdıkları paralarla karşıladılar. Doğan ve Bilgin'den Uzan İttifakı. İlginç olan şu, 90'larda Uzanları yazdığı yazılarla batırmaya çalışan Emin Çölaşan'ın 2000'lerde Star grubuna büyük paralarla geçmesi için teklif yapılmasına Cem Uzan'ın olur vermesiydi. Uzanlar telsimi kurmaları sonrasında çok büyüdüler. Türkiye'nin en önemli çimento fabrikalarını özelleştirmeler yoluyla aldılar. Banka sayısını ikiye çıkardılar. Koç ve Sabancı'dan sonra üçüncü büyük grup olarak tescil gördüler. Cem Uzan, Türkiye'ye temelli dönüş yaptıktan sonra Star TV'ye ilaveten Star gazetesini kurdu. Bir dönem Ankara temsilciliği ve yazarlığını yaptığım bu gazetenin tirajı bir ara 1 milyon sınırına dayandı. Medyanın iki büyük baronu Aydın Doğan ile Dinç Bilgin tıpkı Akşam Gazetesi ve Mehmet Ali Ilıcak olayında olduğu gibi çok satınca Star'a tavır aldılar ve gazeteyi ucuz satıldığı savıyla dağıtmamaya kararlaştırdılar. Ecevit Uzanlar için ne dedi? Dağıtım olayı bir gazetenin varlık nedeni. Dağıtımını yapamadığınız gazetenin hiçbir hükmü yoktur. Türkiye'de var olan iki dağıtım şirketinin biri Hürriyet, diğeri Sabahın kontrolündeydi ki ifade ettiğim gibi patronlar Star'ı bitirme adına dağıtmama kararı aldılar. Ama karşılarında Mehmet Ali Ilıcak değil, Cem Uzan ve çok güçlü bir grup vardı. Cem Uzan iki günde yeni bir dağıtım şirketi kurdu. Hürriyet ile Sabahın dağıtım şirketlerindeki önemli isimleri transfer etti. Evet, olamaz denilen oldu ve Uzan üçüncü bir dağıtım ağıyla gazetesini bayiye taşıdı. Bunu gerçekleştiren iki husus Cem Uzan'ın hırsı ve parasıydı. Aydın Doğan ilk defa gerçek bir rakiple karşı karşıya olduğunu anladı. Uzan ailesi güçlü olmasına güçlüydü ama seveni yoktu. Metodu kendini sevdirmek değil, korku salmaktı. Bütün siyasiler Uzan deyince kuşkuyla bakıyor ve aman bana bulaşmasın diye araya mesafe koyuyordu. Bir gün dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i Star TV'de yayınlanan alternatif programıma davet ettim. Ecevit'in karşılığı şu oldu. Sayın Önkibar, sizi çok severim ama oraya gelmek istemiyorum. Demirel, bunların ağlayanı yok. Ecevit aşırı ısrarım sonucunda programa geldiğinde genel yayın yönetmeni Fatih Çekirge pek şaşırmıştı. Çünkü Ecevit'in gruba olan kızgınlığını biliyordu. Keza hiç unutmam, Tayyip Erdoğan bu gruba el koydurduğunun birkaç gün sonrasında Demirel bana aynen şunu söylemişti. Sabahattin, uzanlar için benden başka üzülen ya da ağlayan tek bir kişiye rastlamadım. Peki, bu büyük imparatorluk nasıl mı çöktü? Birincisi ABD'yi, yani onun çok önemli bir şirketini karşısına aldı. Cem Uzan'ın, Telsim'in altyapısını ABD'li Motorola'ya yaptırdı ve bu şirkete 2 milyar dolara yakın borçlandı. Uzan, ödeme planına şöyle bir madde koydurdu. Ekonomik kriz olması halinde ödeme planı yeniden gözden geçirilir. Anlaşmazlık olması halinde İsviçre mahkemeleri yetkilidir. ABD ile Motorola krizi. Türkiye'de 2001'de malum kriz çıkınca Cem Uzan Motorola'dan yeni bir ödeme planı talep etti. Motorola, Telsim'i belki bana satarlar ve ele geçiririm hesabıyla bu isteme karşı çıktı. Cem Uzan bunun üzerine ödemeyi kesti ve adres olarak sözleşmedeki İsviçre mahkemesini gösterdi. 2001'in sonunda Washington ziyaretinde olan Başbakan Ecevit'e ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Motorola bağlamında açıktan ultimatum verdi. Benim de katıldığım o seyahat esnasında Cem Uzan'ı Washington'dan aradım ve durumun vehametini aktardım. Cem Uzan'ın bana verdiği cevap hala kulaklarımda. Bir bok yapamazlar. Kapı gibi uluslararası sözleşmem var. Bu hadise Cem Uzan'ı Amerikalılar nezdinde hedef haline getirdi. Aydın Doğan bu konuyu fırsat bilip Cem Uzan'a savaş açtı ki bazı çevreler Doğan'ı Motorola'nın kullandığını söylerler. Cem Uzan bir gün beni Ali Kırca'yı ve Fatih Çekirge'yi yanına çağırarak ne yapması gerektiğini sordu. Çekirge, gizlenen komutan. Biz Aydın Doğan'la konuşun deyince Doğan'ın yanına Bodrum'a gitti ama sonuç alamadı. Doğan grubu açığını yakaladığını düşündüğü Uzan'ı dövmenin ötesinde yok etmeye kararlıydı. Derken Cem Uzan da zorunlu olarak karşı yayın düğmesine bastı. Bu şekilde haftalar sürecek olan yeni bir medya savaşı patlak verdi. Star gazetesi ve televizyonu Hürriyet'in manşetlerine Aydın Doğan'ın bazı özel sırlarını ifşa ederek yanıt verdi. Ben ve haber koordinatörü olan Yılmaz Özdil kişisel olarak bu kavgaya taraf olmadık. Ali Kırca, ben Star TV'de bu kavgaya dair haberleri okumam deyip res çekti. Kırca haklıydı çünkü hadise sadece şirket kavgasıydı. Kırca'nın o tutumu Uzan grubu içinde Ali'nin kaseti var, Doğan yayınlar diye korkuyor şeklinde yorumlandı. Fatih Çekirge, Aydın Doğan'a karşı yürütülen büyük taarruzun komutanıydı ama perde gerisinde duruyordu. Taşkın Şenol, kurban. Kendisi tek bir satır yazmaz, her şeyi Taşkın Şenol'a yazdırırdı. Bir gün Taşkın'a şöyle dedim. Gün gelecek, bu yazılardan sen mahkum olacaksın ama o gün yanında ne Uzanlar ne de Fatih Çekirge olacak. Aynı şey Türkiye gazetesinde benim başıma geldi. Dediğim gibi oldu. Bir zaman sonra Fatih Çekirge'nin söylediklerini kaleme alan Taşkın Şenol hapis cezası aldı. O süreçte yanında Cem Uzan yoktu, zira şirketlerine el konulmuştu. Fatih Çekirge ise Hürriyet'teydi. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Aydın Doğan hakkında yapılan menfi yayın kampanyasının başkomutanı Fatih Çekirge çok sürmedi Hürriyet'e geçti. O Fatih Çekirge ki Nezih Tavlaş önderliğinde Aydın Doğan hakkında dosya oluşturma timi kurmuştu. Cem Uzan, Aydın Doğan ve Motorola ile kavga ederken kamuoyu desteğini alma adına şirket kutlamaları bahanesiyle Dönerli İbrahim Tatlıses'i kutlamalar yapmaya başladı. Parti kurma kararı. Avanta'ya meraklı ahali şirket kutlamaları sürecinde büyük bir kalabalık yapınca Cem Uzan kararını verdi. Parti kuracağım. Uzanların çöküşünü hazırlayan en önemli gelişmelerden biri buydu. Uzan seçimde medya gücü ve Döner Tatlıses konserleriyle iyi bir kampanya yaptı. Ali Taran'ın önderlik ettiği bu kampanyadan müthiş bir sonuç çıktı. 2 aylık medya siyasi örgütü Genç Parti %7 aldı. Aldı ama bu sonuç Uzanları adım adım sona taşıdı. Cem Uzan'ın %7 almasıyla DYP ile MHP barajı aşamadı ki DYP çok az bir oy farkıyla baraja takıldı. Bırakın MHP'yi, sadece DYP bile baraja atsa AKP tek başına iktidar olamıyordu. Oysa CHP dışındaki bütün partiler Genç Parti sayesinde baraja takılınca AKP %34 oyla 360 küsür milletvekili kazandı. AKP hükümet kurar kurmaz ABD, Cem Uzan'ın ödemediği Motorola borçlarını Erdoğan'a hatırlattı ve parayı talep etti. Tayyip düğmeye bastı. Uzan'ı, gençliği, hırsı ve yarattığı karizmasıyla gelecek adına tehdit gören Tayyip Erdoğan bir anda düğmeye bastı. Çukurova ve Kepez'e el kondu. Ardından boşaltıldığı ileri sürülen bankalar TMSF'ye devredildi. Ardından bütün varlığı elinden alındı. Kemal Uzan ile Hakan Uzan Ürdün'e, Cem Uzan Fransa'ya kaçtı. Ürdün kralı, Hakan Uzan'ın ABD'den okul arkadaşıydı ve yakın dostular. Dolayısıyla Ürdün'deki ikamette bu ilişkinin payı var. Bu gelişmelerden sonra Motorola, Telsim'in Vodafone'a satılmasıyla borcunu faiziyle birlikte aldı. Tayyip Erdoğan da gelecekte zorlanacağı bir siyasi rakipten kurtuldu. Cem Uzan'ı zaafa düşüren bir başka şey askerin darbe yapacağına inandırılmasıydı. Cem Uzan bu iddiaya o kadar inandı ki AKP'nin ezici çoğunluğuna rağmen çok agresif davrandı ve Tayyip Erdoğan'ı tahrik etti. Cem Uzan'ı asker bağlamında yanlış bilgilendirenlerse Fatih Çekirge ile Yavuz Onursal'dı. Çekirge, pahalı hasta bakıcı. Bu iki isim neredeyse her gün Cem Bey'i arayıp Genelkurmay raporu sunuyordu. Oysa aktardıkları doğru değildi. Genelkurmay'daki kaynakları eski basın müşaviri olan emekli bir albaydı ve Çekirge ona her ay maaş öderdi. Bir gün Kavaklıdere Tenis Kulübü'nde bu duruma itiraz ettiğimde Yavuz Onursal bana şunu söyledi. Fatih dünyanın en pahalı hasta bakıcısıdır. Hasta da memnun, bakıcısı da. Sana ne arkadaş? Fatih Çekirge de benzer şeyler söyledi. Ben patronumu mutlu etmek istiyorum ve diyorum. Ne var bunda Sebo? İyi yönetici patronunu sevindiren ve iyi yöneten adamdır. Bunu unutma. Haklıydı. Gerçekten patronlar böylelerini severdi. Olanı değil, hoşuna gidecek haberleri isterlerdi. Paris'e davet. Bu Cem Uzan'a has bir şey değildir. Pek çok patron böyledir ve iyi yöneticilik aslında iyi fikir değil, patronu iyi gazlama ve yönetme sanatıdır. Bu kuralın tek istisnasını uygulayan iş adamı, kısa bir dönem Kanal E'ye sahiplik yapan Besim Tibuk'tu. Tibuk'tan sürekli iyi haberler veren ve kendini öven yöneticilerle uzun süre çalışamadığını dinledim. Besim Bey, şirket içinde yöneticilerin uyumlu olmaması gerektiğine inanırdı. Tersine, didişip rekabet içinde olduklarında verimin artacağı düşüncesindeydi. Tekrar Cem Uzan'a dönersek, Fransa'daki yaşamı onun dışarıya para transfer ettiğini doğrular nitelikte. Dahası Fransa'nın ona durduk yere oturma izni vermesinin bir karşılığı olsa gerek. Cem Uzan yurt dışına çıktıktan sonra bir e-posta mesajını aldım. Beni Paris'e davet ederek röportaj verebileceğini söyledi. Kişisel fedailik anlamında olacak böyle bir şey yapmayı içime sindiremedim ve ulusal kanal yönetimi gazetecilik adına gitmemi istemesine rağmen bu daveti geri çevirdim. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 61.